Ayrım 4, sayfa 29. Daha sonra ona hastanede ne kadar kaldığını söylediklerinde buna inanamamıştı. Zaman parçalara ayrılmıştı ve saatler karmaşık bir düzende geçtiği için kontrol edilemiyordu. Salı sabahı kahvaltı ederken bir de bakmış, çarşamba günü öğle yemeğini yiyordu. 18 saat uyumuştu ve bu, uzun süre ortada görünmemekle büyük kabalık etmiş gibi hoşnutsuzca dile getirilmişti. Sonra da cuma günü gelip çatmıştı. Hem de aniden. Bazen uyandığında hava kararmış oluyordu. Böyle zamanlarda başını kolalı beyaz yastıktan kaldırıp hastane servisinin gecenin karanlığındaki yatıştırıcı hareketliliğini izlerdi. Koridorlarda gidip gelen hemşirelerin yumuşak tabanlı ayakkabılarının sesi, hemşire ve hasta arasındaki fısıldaşmalar. Hemşire ona akşamları isterse televizyon izleyebileceğini söylemişti. Hocası özel bir bakım talep ettiği için istediği her şey yapılabilirdi. Ama onun yanıtı her defasında hayır ya da teşekkürler oluyordu. Çünkü köşedeki ekrandan yükselen sonu gelmez gevezelikler olmadan da duyduğu şeyler kafasını karıştırmaya yetiyordu. Uyanık kalma süresi arttıkça küçük serviste yatan diğer kadınların yüzlerini de tanımaya başlamıştı. Sağ tarafında yatan kendisinden yaşlı kadının simsiyah saçları kusursuzca toplanmıştı ve kafasının üzerinde bir heykel gibi duruyordu. Yüzünde hafif de olsa bir hayal kırıklığı ifadesi vardı. Şüphesiz gençliğinde sinemaya gitmişti ve bütün hemşirelere bunu anlatma lütfunda bulunuyordu. Emir verircesine konuşuyordu ve birkaç ziyaretçisi vardı. Odanın karşısında sabahın erken saatlerinde sessizce ağlayan tombul genç bir kadın vardı. Enerji dolu yaşlıca bir kadın, muhtemelen bir çocuk bakıcısı. Her akşam iki küçük çocuk ziyaretine getiriyordu. Oğlanlar yatağa tırmanıp kadına sarılıyor, bakıcı annelerine zarar vermesinler diye onları uyarıncaya kadar öyle kalıyorlardı. Hemşireler ona diğer kadınların isimleriyle kendi isimlerini sık sık hatırlatıyorlardı ama o hiçbirini anımsamıyordu. Muhtemelen hepsini hayal kırıklığına uğratıyordu. Kocası olduğunu söyledikleri adam hemen hemen her akşam geliyordu. Güzel bir takım elbise, mavi ya da gri bir kazak giyiyordu ve yanağına üstün körü bir öpücük kondurup genellikle yatağın ayak kısmına oturuyordu. Endişeli bir ifadeyle kısaca konuşup ona yemekleri beğenip beğenmediğini, başka yemekler getirtmesini isteyip istemediğini sorardı. Bunların dışında genellikle gazetesini okurdu. Yakışıklı bir adamdı. Yuvarlak ve yüksek alnı, ciddi bakışlarıyla kendisinden 10 yaş kadar büyük görünüyordu. Kadın, içten içe onun söylediği kişi, yani kocası olduğunu biliyordu. Ama herkes farklı bir tepki beklerken hiçbir şey hissetmemek de şaşırtıcıydı. Bazen kocası bakmadığında onu inceleyip anlık bir aşinalık yakalamak için bekliyordu. Bazen de uyandığında kocasının gazetesini indirip benzer bir duyguya kapılmışçasına onu izlediğini görüyordu. Uzman doktor Hargreaves her gün gelip çizelgesini inceliyor ve ona günü, saati, adını soruyordu. Jennifer artık hepsine doğru yanıt veriyordu. 27 yaşında olduğunu ve başkanın adının Bay Macmillan olduğunu bile anımsıyordu. Ama buraya gelmeden önceki gazete başlıklarını ve güncel olayları hatırlamakta zorlanıyordu. Doktor, onun elini tutup anımsayacaksın diyordu. Kendini zorlamana gerek yok. Bir de onu eskiden olduğu kişiye dönüştüreceklermiş gibi sabun, güzel kokulu şampuanlar ve dergiler getiren annesi vardı. Hepimiz çok endişelendik Jenny deyip soğuk elini kızının başına koymuştu. Bu güzel bir histi. Tanıdık bir duygu değildi ama yine de güzeldi. Tam bir şey söyleyecek gibi olurken seni soru yağmuruna boğmalıyım. Her şeyi anımsayacaksın. Doktorlar öyle diyor. O yüzden endişelenme diye mırıldanıyordu. Jennifer da ona endişelenmediğini söylemek istiyordu. Bu küçük hava kabarcığının içinde yeterince huzurluydu. Tek üzüntüsü herkesin olmasını beklediği kişi olamamasıydı. İşte bu noktada düşünmek kafasını iyice karıştırıyor, yeniden uykuya dalıyordu. Parlak, mavi gökyüzünün cılız bir orman gibi sisle kaplandığı buz gibi bir sabah ona nihayet eve gideceğini söylediler. Artık servisin içinde gezinebiliyor, hemşirelerle konuşup istediklerinde radyo dinleyen diğer hastalarla dergi değiş tokuş ediyordu. Koluna ikinci bir operasyon yapılmıştı ve iyileştiği söylenmişti. Ama protez takılan büyük kırmızı yaraya hala bakamıyor, onu bluzunun uzun kolunun içine gizliyordu. Gözleri ve kulakları muayene edilmişti. Cam parçalarının teninde bıraktığı sayısız çizikler de iyileşiyordu. Yara izleri kaybolmuş, kırık kaburgası ve köprücük kemiği acı çekmeden çeşitli pozisyonlarda yatmasını sağlayacak kadar kaynamıştı. Ona artık eski haline kavuştuğunu söylüyorlardı. Sanki bunu sık sık tekrarlarlarsa gerçekten eski haline dönecekmiş gibi. Bu arada annesi de Jennifer'a hayatını geri kazandırabilmek için siyah beyaz fotoğraf yığınları getiriyordu. Jennifer 4 yıldır evli olduğunu öğrenmişti. Çocuğu yoktu ve annesinin ses tonundan bu durumun herkeste hayal kırıklığı yarattığını anlamıştı. Londra'nın güzel bir bölgesinde hizmetçisi ve şoförü olan gösterişli bir evde yaşıyordu. Kuşkusuz sahip olduklarının yarısı için her şeyini verebilecek birçok genç kız vardı. Kocası maden çıkarma işinde önemli bir görevdeydi ve sık sık evden uzakta olurdu. Ama kazadan beri birçok önemli seyahati iptal edecek kadar da karısına sadıktı. Sağlık personelinin ona gösterdiği saygıdan gerçekten de önemli bir adam olduğunu, dolayısıyla saçma olsa da kendisinin de aynı saygıyı bekleyebileceğini düşünüyordu. Kimse ona hastaneye nasıl geldiğini söylemese de gizlice doktorun notlarına bakıp trafik kazası geçirdiğini öğrenmişti. Bir defasında neler olduğunu annesine sorduğunda kadın kıpkırmızı kesilmiş ve tombul elini Jennifer'ın eline götürüp "Düşünmeye değmez tatlım. Çok üzücü şeylerdi." demişti. Gözleri yaşla dolunca Jennifer onu daha fazla üzmemek için bir daha bir şey sormamıştı. Parlak, turuncu saçlı, konuşkan bir kız hastanenin diğer bölümünde Jennifer'ın saçını düzeltmeye gelmişti. Genç kadın saçlarını yaptırmanın ona iyi geleceğini söylüyordu. Jennifer kafasının arkasındaki bir kısım saçı kaybetmişti. Bu bölge yaraya dikiş atmak için tıraş edilmişti ve genç kadın da ona bu tür yaraları gizlemekte çok iyi olduğunu söyleyip duruyordu. Bir saatten biraz uzun bir süre sonra kadın aynayı kendinden emin bir şekilde ona tuttuğunda Jennifer aynada kendisine bakan kadından gözlerini ayıramıyordu. Belli belirsiz bir tatmin duygusuyla oldukça güzel diye düşündü. Yaralı, biraz solgun ama hoş bir yüz. Benim yüzüm. Saçlarını yapan kadın makyaj malzemelerinin yanında mı diye sordu. Kolun ağrıyorsa makyajını da yapabilirim. Hafif bir ruj yüzüne canlılık verir. Biraz da pudra tabii. Jennifer hala aynaya bakıyordu. Sence gerekli mi? Tabii ki. Böyle bir güzelliği ortaya çıkarmak gerek. Hafif bir makyajla yanaklarına renk gelir. Bekle, hemen aşağı inip malzemelerimi getireyim. Paris'ten çok güzel şeyler getirmiştim. Charles of the Ritz ruju da sana çok yakışır. Bay Hargreaves hastaları ziyaret ederken, "Vay canına, büyüleyici görünüyorsun," dedi. "Makyajlı bir kadın görmek ne güzel. Demek ki biraz daha ilerleme kaydetmişim. Eve gitmeyi dört gözle bekliyorsun değil mi?" Jennifer nazikçe, "Evet, teşekkür ederim," dedi. Ev sözcüğünü ona bir şey ifade etmediğini, nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Doktor bir an yüzünü inceledi. Belki de kararsızlığını anlamıştı. Sonra yatağın kenarına oturup elini Jennifer'ın omzuna koydu. Henüz tam anlamıyla kendini bulamadığın için bir parça şaşkınlık yaşayabilirsin. Ama her şeyi anımsayamaman seni endişelendirmesin. Beyin hasarlarından sonra hafıza kaybı olması sık rastladığımız bir durum. Sana destek olan bir ailen var ve eski yaşam biçimine dönüp arkadaşlarınla görüştüğünde ya da alışverişe gittiğinde her şeyin tekrar yerine oturmaya başladığını göreceksin. Jennifer başını salladı. Uyum sağladığında herkesin daha mutlu olduğunu çabuk öğrenmişti. Kolunun durumunu değerlendirmemiz için bir hafta sonra tekrar gelmeni istiyorum. Eskisi gibi olması için fizyoterapi göreceksin. Ama yapman gereken en önemli şey dinlenmek ve hiçbir şey için kaygılanmamak. Anlıyor musun? Doktor gitmeye hazırlanıyordu. Jennifer ona ne diyebilirdi ki? Kocası onu çay saatinden biraz önce almaya geldi. Kolalı önlüklerinin içinde ışıl ışıl parlayan hemşireler onunla vedalaşmak için alt kattaki resepsiyon bölümünde sıraya girmişti. Jennifer hala ayakta durmakta zorlanıyordu ve kolundan tutan kocasına minnettardı. Karıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. Faturayı ofisime gönderin mümkünse. Kadın, Jennifer'ın kocasıyla tokalaşıp gülümseyerek memnuniyetle dedi. Sonra da Jennifer'a döndü. Ayağa kalktığınızı görmek çok güzel. Harika görünüyorsunuz Bayan Sterling. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Teşekkürler. Jennifer uzun kaşmirli palto giymiş ve ona uygun yaslı bir şapka takmıştı. Giysilerin getirilmesini kocası istemiş. Jennifer ise aralarından en sade olanını seçmişti. Dikkatleri üzerine çekmek istemiyordu. Kafasını odasından uzatan Bay Hargraves'e baktılar. Sekreterimin dediğine göre dışarıda gazeteciler varmış. Gereksiz bir karmaşanın içine girmek istemiyorsanız arka taraftan çıkabilirsiniz. Evet, sanırım öyle yapacağız. Şoförümü o tarafa yönlendirebilir misiniz? Hastanenin sıcak servisinde geçen birkaç haftadan sonra hava şaşırtıcı derecede soğuktu. Jennifer, kocasına ayak uydurmaya çalışırken kesik kesik nefes alıp veriyordu. Sonra kendini deri koltuklu, kapıları gürültüyle kapanan büyük ve siyah bir arabanın arkasında buldu. Araba, Londra trafiğinde hafif bir hırıltıyla ilerliyordu. Jennifer, pencereden dışarıya bakıp ön basamaklardaki gazetecileri ve merceklerini değiştiren sessiz fotoğrafçıları izledi. Biraz ilerlediklerinde Londra'nın merkezindeki caddelerin koşuşturan, yakaları rüzgarın etkisiyle havalanırken föt şapkalarını kaşlarına kadar indiren adamlarla dolu olduğunu gördü. Jennifer kocasına dönerek "O şarkıcı kim?" diye sordu. Kocası o sırada şoföre bir şeyler söylüyordu. Anlayamadım. Hastanedeki hemşirelerin hepsi onun hakkında konuşuyordu. "Aa tamam. Sanırım bununla ilgili birkaç haber okumuştum." Kocası şu anda onunla pek ilgilenmiyor gibi görünüyordu. Tekrar şoföre dönüp "Bayan Sterling'i eve bırakacağım. O yerleşir yerleşmez de ofise gideceğim." dedi. Jennifer, "Ona ne oldu?" diye sordu. "Kime?" "Şarkıcıya." Kocası kafasında bir şeyleri ölçüp biçiyormuş gibi bir ifadeyle ona baktı. "Öldü," dedi. Sonra yine şoförüne döndü. Jennifer, beyaz ustuka evin basamaklarını ağır ağır çıktı. Ve en son basamağa ulaştığında kapı mucizevi bir şekilde açıldı. Şoför, Jennifer'ın valizini dikkatlice koridora bıraktıktan sonra geri çekildi. Kocası, onları karşılamak için koridorda duran kadına işaret etti. Orta yaşlarının sonlarında, koyu renk saçları ensesinde sıkı bir topuzla toplanmış, iki parçalı, lacivert bir elbise giymiş bir kadındı. Elini uzatarak, "Evinize hoş geldiniz hanımefendi," dedi. İçten bir tebessümü vardı ve ağır bir aksanla konuşuyordu. "İyileştiğinize çok sevindim." "Teşekkürler," dedi Jennifer. Kadına ismiyle hitap etmek istese de sormaya çekiniyordu. Kadın, paltoları almak için bekleyip onlarla birlikte koridorda ilerledi. "Yorgun musun?" diye soran kocası yüzünü incelemek için başını eğdi. "Hayır, hayır, iyiyim." Jennifer gözlerini evde gezdirirken korkusunu gizleyebilmeyi ummuştu. Çünkü burayı hiç hatırlamıyordu. "Ben artık ofise dönmeliyim. Bayan Cordozo ile kalabilirsin değil mi?" Cordozo. Bu hiç de tanıdık bir isim değildi. Yine de içten içe bir minnet duydu. Bayan Cordozo. "Kalırım, teşekkürler. Lütfen benim için endişelenme. Saat 7'de dönerim. İyi olacağından eminsen..." Bir an önce gitmek istediği belliydi. Eğilip Jennifer'ın yanağına bir öpücük kondurdu ve kısa bir duraksamanın ardından gitti. Jennifer, koridorda beklerken basamakları inen kocasının ayak seslerini ve hareket eden arabanın motor hırıltısını duydu. Ev, gözüne aniden bomboş görünmüştü. Jennifer, ipeksi duvar kağıtlarına dokundu ve cilalı parkelerle baş döndürücü yükseklikteki tavanları inceledi. Ardından özenli ve nazik bir tavırla eldivenlerini çıkarıp koridordaki sehpada duran fotoğraflara bakmak için öne eğildi. En büyüğü süslü ve işlemeli gümüş bir çerçevedeki düğün fotoğrafıydı. Üzerine oturan beyaz bir elbise giymiş, yüzü beyaz dantelli dua ile örtülmüştü ve yanında duran kocasının yüzünde kocaman bir tebessüm vardı. Onunla evliymişim gerçekten de diye düşündü. Fotoğrafta çok mutlu görünüyordu. Aniden yerinden sıçradı, arkasından gelen Bayan Cordoza ellerini önünde birleştirmiş bekliyordu. Çay getirmemi ister misiniz? Belki salonda içmek istersiniz. Sizin için oradaki şömineyi yaktım. Evet. Jennifer koridor boyunca uzanan ve sayısızmış gibi görünen kapılara baktı. Sonra fotoğrafa döndü. Tekrar konuşmadan önce bir dakika geçmişti. Bayan Cordoza, oturana kadar kolunuza tutunabilir miyim? Ayakta duramıyorum da. Sonrasında kendi evinde odaların nerede olduğunu anımsayamadığını, neden açık açık söylemek istemediğini düşündü. Rol yaparsa ve buna herkesi inandırırsa sonunda rolü gerçeğe dönüşebilirmiş gibi düşünüyordu. Hizmetçi akşam yemeğini hazırlamıştı. Patates ve taze fasulyeli güveç pişirilmişti. Kadın Jennifer'a güveci fırının en altına koyduğunu söylüyordu. Ancak Jennifer sofraya geçmeden önce kocasının dönmesini beklemeliydi. Sağ kolu hala güçsüzdü ve tabakları düşürmekten korkuyordu. Bir saat boyunca bomboş evde tek başına gezinip etrafa alışmaya çalışırken çekmeceleri karıştırıp fotoğrafları inceledi. Kendine tekrar tekrar benim evim dedi, benim eşyalarım, benim kocam. Birkaç defa zihni iyice boşalmış, ayaklarının onu banyo veya çalışma odası olduğunu düşündüğü odalara götürmesine izin vermiş ve her şeye rağmen bir yanının burayı iyi biliyor olmasına sevinmişti. Salondaki kitaplara bakıp hoş bir tatmin duygusuyla ve hayretle raflardaki kitapların çoğunun konusunu bildiğini fark etmişti. En fazla yatak odasında oyalandı. Bayan Cordoza valizini açıp her şeyi yerleştirmişti. İki gömme dolabın içi kusursuzca yerleştirilmiş kıyafetlerle doluydu. En eski ayakkabılar da dahil olmak üzere her şey üzerine tam oturuyordu. Saç fırçaları, parfümleri ve pudraları tuvalet masasının üzerine dizilmişti. Kokular hoş bir aşinalıkla teniyle buluşuyordu. Makyaj malzemelerinin renkleri de ona uyuyordu. Coty, Chanel, Elizabeth Arden ve Dorothy Gray markaları vardı. Aynasının etrafı da küçük, pahalı kremler ve yağ şişeleriyle çevrelenmişti. Çekmecelerden birini açtığında şifon iç çamaşırları, sütyenler, ipek ve dantelden kıyafetler buldu. Görünümüne önem veren bir kadınmışım diye düşündü. Üç parçalı aynanın karşısına oturup kendine baktı ve saçlarını taramaya başladı. Kendi kendine, işte böyle bir hayatım var dedi. Yabancılık çektiği bazı anlarda ufak tefek işlerle oyalanıyordu. Mesela alt kattaki dolapta duran havluları düzenleyip tabaklarla bardakları çıkarmıştı. Kocası Lawrence saat 7 olmadan geldi. Taze makyajı ve boynuyla omuzlarına sıktığı hafif parfümüyle onu koridorda bekliyordu. Bu odağın davranışın onu memnun ettiğini düşündü. Kocasının paltosunu alıp portmantoya astı ve bir şey içmek isteyip istemediğini sordu. Lawrence, harika olur, teşekkürler dedi. Sürahiye uzandığında bir an tereddüt etti. Evet o tatlım, viski. İki parmak kadar ve buzlu. Teşekkür ederim. Yemekte kocası büyük bölümü boş duran cilalı geniş ahşap masada onun yanına oturmuştu. Jennifer üzerinden buhar tüten yemeği kepçeyle tabaklara koyarken Lawrence da onları masaya koydu. Kocasının çalışkan ellerine bakarken bu benim hayatım diye düşündü. Böyle bir hayat sürüyoruz. Cumartesi günü Mon Creef'leri yemeğe davet edebiliriz belki. Senin için uygun mu? Jennifer çatalındaki küçük lokmayı ağzına attı. Sanırım. Güzel. Lawrence başını salladı. Arkadaşlarımız seni sorup duruyor. Eski haline kavuştuğunu görünce sevinecekler. Jennifer gülümsedi. Ne güzel. Bunun dışında bir iki hafta pek bir şey yapmayız diye düşündüm. Sen de iyice toparlanmış olursun. Evet. Yemek çok lezzetli. Sen mi pişirdin? Hayır. Bayan Cordoza yaptı. Öyle mi? Sessizlik içinde yediler. Bay Hargraves sert bir şey içmemesini tavsiye ettiği için Jennifer su içiyordu. Ama kocasının içkisine de imrenmişti. Alkolün tuhaflığını hissetmeyi ve rahatlamayı istiyordu. Ofiste işler nasıl? Lawrence başını öne eğmiş yemeğine bakıyordu. Her şey yolunda. Önümüzdeki birkaç hafta içinde madenleri ziyaret etmem gerekecek ama gitmeden önce senin toparlandığından emin olmak istiyorum. Tabii ki Bayan Cordoza sana yardımcı olacak. Yalnız kalma düşüncesi Jennifer'ı biraz rahatlatmıştı. Eminim toparlanırım. Sonra da belki birkaç haftalığına Riviera'ya gideriz. Orada işlerim var ve güneş de sana iyi gelebilir. Bay Hargraves de yara izlerine iyi geleceğini söyledi. Lawrence'ın sesi gittikçe azaldı. Jennifer, Riviera diye tekrarladı. Gözünün önüne ay ışığıyla aydınlanmış bir sahil geliyordu. Tokuşturulan kadehler, anlık görüntülerin yeniden canlanması için gözlerini kapattı. Belki bu kez baş başa biraz daha güneye gidebiliriz. Sonra görüntü kayboldu. Nabzını kulaklarında hissediyordu. Kendi kendine sakin ol dedi. Hepsini anımsayacaksın. Bay Hargraves anımsayacağını söyledi. Orası seni mutlu ediyor. Orada Londra'da olduğundan daha mutlusun. Kocasına ona bakmış ve sonra da gözlerini kaçırmıştı. İşte yine aynı şey olmuştu. Kendini test ediliyormuş gibi hissetmişti. Kendini lokmasını çiğneyip yutmaya zorladı ve kısa bir sesle ''Sen nasıl istersen'' dedi. O da sessizliğe gömülmüştü ve sadece çatal bıçağı tabağına çarptıkça can sıkıcı bir gürültü çıkıyordu. Aynı masada yemek yemek sanki başa çıkılmaz bir hal almaya başlamıştı. Jennifer, ''Aslında sandığımdan fazla yorulmuşum. Senin için yukarı çıkmamın bir sakıncası var mı?'' diye sordu. Lawrence da ayağa kalkmıştı. ''Bayan Cordoza'ya mutfakta yiyebileceğimizi söylemeliydim. Seni çıkarmamı ister misin? Lütfen keyfine bak.'' Jennifer, kocasının yardım teklifini geri çevirdi. ''Biraz yorgunum. Eminim sabah daha iyi olurum.'' Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Macmillan, M-A-C-M-I-L-L-A-N, Charles of the Ritz, C-H-A-R-L-E-S-O-F-T-H-E-R-I-T-Z, Sterling, S-T-I-R-L-I-N-G, Cordoza, C-O-R-D-O-Z-A, Coty, C-O-T-Y, Chanel, C-H-A-N-E-L, Elizabeth Arden, E-L-I-Z-A-B-E-T-H-A-R-D-E-N, Lawrence, L-A-U-R-E-N-C-E.